Ayrım 25, bölüm 25, sayfa 224. Washington DC, 12 Kasım 10-25. Washington'ı bilenler için 14. cadde kentin kırmızı ışıklı mahallesi, hamburger ve pizza dükkanlarıyla çıplak kızların dans ettiği barlarla ve striptiz kulüpleriyle dolu bir caddedir. Yasa dışı her şeyin parayla satın alabileceği bir yer. Seks, 1 gram Kolombiya kokaini ya da özel bir cumartesi gecesi. O pazartesi sabahı 14. cadde ile K caddesinin köşesine yakın bir yerde, trafik gürültüsünün ve çöp yığınlarının ortasında iğne topuklu ayakkabılar ve kısa deri etekler giymiş iki travesti dondurucu soğukta müşteri bekliyordu. Hemen aralardaki bir dükkanın girintisinde hırpani kılıklı iki genç bir uyuşturucu satıcısının eline 20 dolarlık banknot sıkıştırıyordu. Benny Visto 5 kat yukarıda, geniş, sıcak çatı katında kalın camlı pencerede durmuş, Roma'yı seyreden İmparator Neron gibi bütün bunlar özel mülkünün bir parçasıymışçasına aşağıdaki sahneye bakıyordu. Tek fark, Visto'nun koyu renk Ray-Ban gözlükler takması ve elindeki kömür filtreli Marlboro'nun dumanını 35 yıllık ciğerlerine çekmesiydi. Beyaz Tommy Hilfiger röptü şambırı, boynuna sardığı gri ipek fuları, som altından zinciri ve kulağındaki pırlanta küpesiyle heybetli bir adamdı Visto. Yarı siyah, yarı Kolombiyalı. Kırık burnu heybetini ürkütücü bir hale sokuyordu. Yakından bakıldığında pek de etkileyici görünmüyordu. Visto'nun şişman vücudu ve küstah yüzü suç ve sefaatle geçmiş bir hayatın izlerini taşıyordu. Ama bu sabah ruhsal durumunu bozan yeni bir şey, herkese yönelik bir kızgınlığı vardı. Bir gece önce 11'de iş yerlerinden biri, K Caddesi'nin darphane gibi çalışan bir randevu evi, metropol polisinin baskınına uğramıştı. Visto'nun tutuklanmaktan korkusu yoktu tabii. Paravan adamı bunun için para alıyordu. Daha önemlisi, polisine koyduğu kasadaki 12 binlik parlak bir işin kaybı ve bir sürü boktan sıkıntıydı. Mutfak kapısı açılınca avaz avaz bir rap müziği duydu. Döndü, dumanı tüten bir fincan kahve getiren genç bir kızı gördü. 16 yaşındaki Portolukolu kız, beyaz jartiyeri ve G-string'in üzerine Visto'nun röpte şambırlarından birini geçirmiş, gözleri ağlamaktan şişmişti. Sana bir şey getireyim mi beni? Kızın sesindeki ürkekliği aldırmadı Visto. Aşağıda 14. caddeyi geçip dairesinin bulunduğu apartmana giren iki tanıdık dikkatini çekmişti. Geriye taradığı kapkara saçlarını yapıştırmış olan ufak tefekti ve tehlikeli görünüyordu. Öteki bir 90'ın üstündeydi. Sert yüzlü ve büyük elliydi ve kafasını kazıtmıştı. Visto dönmeden Ray-Ban'ini çıkardı. Bir şey getirmek mi? İşte bu çok iyi orospu. Seni görmem şimdiye kadar bir bokuma yaramadı. Kız kızardı. İşin aslı Visto'nun bir önceki geceki sapık istekleriyle başa çıkamamıştı. Özür dilerim beni. Özür dilermiş. Visto arkasına dönerken gözlerinde vahşi bir parıltı vardı. Kız ölecek gibi korkuyor, korkudan tir tir titriyordu. Kızın saçına yapışıp acımasızca döndürüp yanına çektiğinde Visto'nun damarlarında hemen hemen cinselliğin şiddetinde olağanüstü bir güç duygusu yayıldı. Gelecek sefer söylediğini yapmayı öğren orospu. Bunu o bok kafana sok. Olur mu? Genç kız kekeledi. Evet beni. Şimdi de koca götünü kaldırıp kaybol. Pronto. Genç kız yatak odasına doğru koşarken Visto kapının çalındığını duydu. Salonu boydan boya geçip çelik kapının yanına geldi. Gözetleme deliğinden baktı. Üç kilidi açtı, geri çekildi. Sokakta gördüğü iki adam içeri girdi. Uzun boylu, kafasını kazıtmış, 1.93'lük vücudu steroid kaslarıyla kaplı adam Visto'nun kuzeni Frankie Tate'ti. Kısa olanı Kübalıydı, Ricky Cortez. Boynunda bir dikenli tel dövmesi, her iki elinde de baş parmağına birer harfle yapılmış bir dövme taşıyordu. Bir elinde aşk, diğerinde öfke. Pitbull gözleri tehlikeli, huzursuz bir enerjiyle dolu kıpır kıpırdı. Neymiş bakalım diye sordu Visto. Kızların hepsi tutuklandı beni diye cevap verdi Cortez. Aynasızlar binayı mühürledi. Avukat bu sefer işin çok pahalıya mal olacağını söylüyor. Pezevenk aynasızlar diye bağırdı Visto. Yapacak başka iş bulamamışlar mı? Buna bir de 12 bine ekle. Boktan bir güne güzel bir başlangıç değil mi Frankie? Başka iyi haberleriniz var mı? Seni görmek isteyen biri var beni, bir beyaz. Sokağın aşağısındaki bara gelip seni sordu. Aynasız mı? Pek benzemiyor. Ne bok istiyormuş? Herif söylemiyor. Yalnızca sen yardım edebilirmişsin. Frankie sırıttı. Cebinden bir tomar banknot çıkarıp uzattı. Bunu sana vermemi söyledi. İyi niyet işaretiymiş. 500 papel. Visto hırsla tomarı kuzeninin elinden kaptı. 50 dolarlık 10 banknotu inceledi. Parayı gördüğünde her aydınlanan yüzü bu sabah ilk kez parladı. Sağlama benziyor bunlar adamım. Sevdim bu işi. Bunların geldiği yerde daha çoğu olmalı bence. Herifi buraya getir de bakalım orospu çocuğunun derdi neymiş. Frankie ve Ricky çıktığında Visto köşedeki içki dolabına gitti. Kesme kristal bir bardağı bourbon doldurunca kendini birden daha iyi hissetti. Para kokusu kara bulutları az da olsa aralamıştı. Bugün belki de kötü geçmeyebilirdi. Çevreye 500 papel saçan bir pezevengin cebinde çok daha fazla para olmalıydı. Belki de küçük bir eğlence bile çıkabilir. Üzerini kitaplarla dolduğu raflardan birine uzandı. Cildinde Yunan felsefesini anlamak yazılı olanını çekti. Pencerenin yanındaki deri koltuğa geçip Ray-Ban'larını taktı. Kapı açıldı. Frankie ve Ricky, Nikolay Gorev'i Visto'nun oturduğu koltuğun önüne getirdiler. Adam bu, beni. Visto başını okuduğu kitaptan kaldırdı. Bir adım var mı bayım? Önemli mi? Visto bembeyaz dişlerini göstererek sırıttı. Tamam tatlım, zamanım kısıtlı, onun için hemen başlayalım. Bana malzeme için işinde olduğunu söylediler. Kim söyledi? Bir dost. Belki de o dost yanılıyor. Gorev, Frankie ve Ricky'ye bir göz attı. Yalnız konuşabilir miyiz? Visto sırıttı. Bu adamın kuralları bilmediği açık. Bana söyleyecek bir şeyin varsa bu kardeşlerin yanında söyle. Burası gizli cemiyet falan değil. Anlaşıldı mı? Malzemeye ihtiyacım var. İzi sürülemeyecek malzemeye. Ne istiyorsun? Kafandaki ne? Her şeyden önce bir metropol polis minibüsü istiyorum. Tipini bildiğinden eminim. Polisin bomba birimlerinin kullandığı kutu gibi olanlardan. Gerekli tüm telsiz polis cihazlarıyla birlikte. Ondan sonra 4 takım metropol polisi üniformasıyla standart tabancaları. Kurala uygun kılıflarıyla birlikte 9'luk Glock otomatikler ve 2 pompalı Browning tüfek. Visto, Ray-Ban'lerin üzerinden konuğuna baktı. Birden kahkahayla gülmeye başladı. Beni öldürecek misin? Bunlarla ne bok yiyeceksin adamım? Kendi boktan polisini mi kuracaksın? Bulabilir misin? Diye sordu Gorev heyecansız bir sesle. Herifin biri sokaktan geçerken içeri giriyor. Daha önce hiç görmediğim biri. Sikten de kaçmış olabilir. Bana kalırsa kıyafet değiştirmiş bir aynasız da. Galiba bir hata yaptım. Gorev dönmeye hazırlandı. Visto seslendi. Hey, hemen alınman gerekmez. Ateşini söndür adamım. Burada bir ilişki kurmamız lazım. Bunu birlikte başarır mıyız düşünmeliyim. Yardım edecek misin, etmeyecek misin? Belki edebilirim, belki de edemem. Visto'nun bir adamın yüreğinden ne geçerse bulabilecek arkadaşları var. Parası olduğu sürece tabii. Üniforma nedeniyle silahlar sorun değil. Ama sen gerçek malzeme istiyorsun diye bir polis minibüsü çalmaları gerekiyorsa bu başka bir şey. Böyle bir iş fırtına çıkarır. Kentteki her aynasız burnunu kuşkulu götlere sokmaya kalkar. Visto'nunki dahil. Polis minibüsü çalmanızı istemiyorum dedi Gorev. İsteyeceğim son şey polisin arabanın birinin peşine düşmesi. Senden istediğim şey bana polisinkilerle aynı modeli bulman. Aynı şekilde boyama. Bunu yapabilir misin? Visto, Frankie ve Ricky'ye bakarak sırıttı. Adamın kafası yerinde. Minibüs gerçeğine benzeyecek gibi boyanır ama içine gerçek malzeme konur. Telsiz falan. Koca minibüs yerine aynasızlardan bunları yürütmek ortalığı daha fazla karıştırmaz. Yapabilir misin? Şahsen boya işiyle ilgim yok ama bunu yapabilecek ortaklarım var. Çaktırmadan yapabilecek. Minibüs standart beyaza boyanmalı. Üzerinde işaret olmamalı, anladın mı? İşaretler ayrıca sağlanmalı. Yapışkan olanlardan istiyorum. Söylediğini anladım. İşaretlerin önceden yapılmasını, istediğinde yapıştırılmaya hazır olmasını istiyorsun. Tamam. Yapılabilir mi? Yapılmaması için bir neden göremiyorum. Baştan sağmacılığa ya da hataya yer yok Bay Visto. Bu iş profesyonelce yapılmalı. Endişelenmek gereksiz. Bu işi yaptırmayı düşündüğüm adam en iyisi. Beğeneceğini garanti ederim. Ne kadar? Hepsi mi? 500 papelden çok daha fazla. Bütün bunları ne zaman istiyorsun? 2 günde. Bu acil bir sipariş adamım. Visto dudaklarını büzdü. Hızlı bir hesaba girişti. Böyle bir işi doğru yapan biri 20 binliği görmeli. Bu kadar paran ya da diyelim bir 10 binlik peşinin yoksa kapıdan çıkıp merdivenlerden inmeye başla. Gorev cebinden bir zarf çıkardı. 500 dolarlık banknotlardan onunla ayırıp Visto'nun kahve sehpasının üstüne yaydı. Hesaba mahsuben 5000. Yarın senin için 5000 daha bulabilirim. Gerisini malzemenin tesliminde alırsın. Visto'nun yüzündeki sırıtış birden yerini para hırsına bıraktı. Banknotları avuçladı. Sahte para arayan bir banka veznedarı gibi inceledi. Paraları röptoşambrının cebine tıkıştırırken yeniden sırıttı. Sağlama benziyor. Sana makbuz vermezsem alınmazsın değil mi? Sen malzemeyi teslim etmene bak zamanında. Adam parayı baştan nakit ödüyorsa malını zamanında alır. Visto bundan övünç duyar. Ama açıklanması gereken bir şeyler var. Aramızın iyi kalmasını sağlayacak kurallar. Aynasızlar ya da öyle bir şey adına çalıştığını anlarsak veya aynasızlar kapıma üşüşürse ortaklarımdan bazıları senin hayatının bir boktan değerli olmadığını düşünebilir. Anladın mı adamım? Anladım. Gorev ikinci bir zarf uzattı. İçinde minibüs işaretlerinin bütün ayrıntılarını, tam boyutlarını ve boya renklerini göreceksiniz. Adamının talimatlarıma harfiyen uymasını sağla lütfen. Patron sensin. Visto zarfı aldı. Anlaşılan her şeyi çok iyi planlamışsın. Malı nasıl teslim almayı istiyorsun? Washington dışında bir yerde. Bunu zamanı gelince ayarlarız. Sorun değil. Gorev gitmeye davrandı. Duraksadı. Yüzünde Winston'un gözünden kaçmayacak tehditkar bir ifade vardı. Bir şey daha. Ben sözümü tutarım Bay Visto. Siz de sözünüzde durun. Visto hakarete uğramış gibiydi. Böyle davranmana hiç gerek yok adamım. Her şey yolunda. Visto verdiği sözü hep tutmuştur. Gorev gözlerini Visto'nunkinden ayırmadı. Yarından sonra minibüsü, üniformaları ve silahları bekleyeceğim. Yarın akşam saat 6'ya doğru 5000 dolar vermek ve bir sorun olmadığını duymak için uğrayacağım. Peşinattan geriye kalanı ödediğin sürece hiçbir sorun olmayacağına garanti veririm. Visto elini uzattı. Seninle çalışmak bir zevk. Frankie sana merdivenlerde yol gösterecek. Tanrı senin olsun adamım. Visto pencerenin yanında durmuş, aşağıya, sokağa, Frankie ile 5000 dolar peşinatı bırakan adama bakıyordu. Orospu çocuğu beni tehdit etti Ricky, duydun mu? Evet. İnceydi ama yine de tehdittir. Bundan hoşlanmadım. Hiç hoşlanmadım. Benim için bir şey yapmak ister misin kardeş? Arka kapıdan çık. O pezevenk Frankie'den ayrıldığında nereye gidiyor öğren. Acele et. Fazla vaktimiz yok. Tamam. Ricky kapıdan fırladı. Arka merdivenlerden hızla inmeye koyuldu. O gidince Visto kitabını alıp sayfalarını karıştırdı. 5 dakika sonra Ricky nefes nefese merdivenlerden çıktığında hala sayfaları karıştırıyordu. Herif yarım blok ötede yeşil bir Japon arabasına bindi. Plakasını alamadım çünkü hemen toz oldu. Yalnız mıydı? Yok. Bana direksiyonda bir kancık varmış gibi geldi. Winston'un alnı düşünceyle kırıştı. Sonra parmaklarını kitaba vurmaya başladı. Hiç Sklotus denilen adamı duydun mu Ricky? Yok. Bu Sklotus anlayışı güçlü bir adamdı. Çok eskiden, İsa'dan 200 yıl önce Yunanistan'da yaşardı. Lorton'da 5 yılımı çekerken bir gün kütüphanede Sklotus'la karşılaştım. Herif o kadar zeki ki kafamın içine etti. Söylediklerinden biri de ne biliyor musun? Hayır. Felaket yanında hep bir imkan vaadiyle gelir. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musun? Yok. Bu sabahı al. 12 bin içerideyim. Şimdi 5 binim var. Kuyruğunda da 15. Belki de dağısının geleceğinin habercisi. Dinliyor musun Ricky? Ricky kafasını salladı. Böylesine malzeme arayan, malzeme için 20 binlik vermeye hazır birinin büyük bir iş peşinde ve çok para kazanacak olması gerek. Bana kalırsa silahlar ve aynasız üniformaları ciddi bir işi gösteriyor. Bir sürü şey olabilir. Belki bir banka işi ya da maaş arabası, her neyse. Nakdi yüksek bir dalga. Bu ne demek biliyor musun? Yok. Burada önümüzde çok büyük bir imkan var demek. Nasıl derler? İşin bir ucundan tutma imkanı. Her şeyden önce o pezevenk ile yanındaki kancık hakkında bilgi toplamamız lazım. Onun için yarın adam geldiğinde sokağın karşısındaki barda beklemeni istiyorum. Herif sonra nereye gidecek, karşımızdakiler kim anlamak için. Hiç çaktırmadan güzelce izle. Beni dinliyor musun Ricky? Cortez sırıttı. Bunu sevdim beni. Visto Ray-Ban'lerini yeniden taktı. O da sırıttı. Seveceğini biliyordum kardeş. Bölüm 26. Washington DC 12 Kasım 05.05. Her şeyden önce geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Paul Burton batı kanadındaki özel odada bulunan 3 erkek ile kadına baktı. Bu işle ilgilenenler en parlak beyinler olarak dünyanın en çok aranan teröristlerinden bazılarının düşünme biçimlerini analiz etmiş incelemişlerdi. Gelenlerden biri CIA'nin psikiyatrik konular bölümü başkanı Profesör Franklin Ernst Young'tı. Teröristlerin davranış psikolojisi konusunda dünya çapında bir uzman olan New Yorklu psikiyatr Profesör Janet H. Stern bu konuda başvuru kaynağı olarak gösterilen birçok kitap yazmıştı. Bud Leopold, Oklahoma bombacılarının profilinin çizilmesine katkıda bulunmuş üst düzey bir FBI psikoloğuydu. 33 yaşında sözünü sakınmayan Lucius Kane, davranış bilimleri konusunda Harvard'dan diploma almış, CIA'nin Afganistan masasının başına getirilmişti. Uzmanlar odaya girer girmez Burton başkentin karşı karşıya bulunduğu tehlikeyi açıklamış, mutlak gizliliğin şart olduğunu anlatmış, ondan sonra da Ebu Haşim, kişilik ve davranış araştırması başlıklı 22 sayfalık bir belge dağıtmıştı. Dosyanın kapağında çok gizli damgası ve soluk mavi CIA logosu vardı. Belgenin kaynağı odadakilerden hiçbiri için bir sır değildi. CIA 40 yılı aşkın bir süreden beri dünyanın sözü geçen liderlerinin kişiliklerini ve davranışlarını incelemek üzere birçok psikolog ve davranış bilimci çalıştırıyordu. Mikroskobun merceği altına konulanlar arasında başkanlar, başbakanlar, yabancı siyasetçiler, ünlü teröristler, dini önderler, kısacası Amerika Birleşik Devletleri'nin danışabileceği, pazarlık edebileceği ya da çatışabileceği hemen herkes vardı. Bu araştırmaların ardındaki amaç bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ni ilgilendirebilecek bir kriz durumunda bu kişilerin nasıl tepki vereceklerini kestirmekti. Her araştırma önemli bir gayret, masraf, seyahat ve çalıştırma gerektiriyordu. Kişinin karakterinin tek bir ayrıntısının yerinde gözlemlenmesi için ajanlar dünyanın dört bir köşesine gönderiliyorlardı. CIA'nin Irak'taki gizli ajanlarından birini Saddam Hüseyin'in çocukluğu hakkında daha fazla bilgi edinmesi için onunla 10 yaşındayken birlikte okula gitmiş bir tarım işçisiyle konuşmak üzere Kuzey Irak'a Saddam'ın doğduğu Tikrit bölgesine göndermesi olmayacak bir şey değildi. Tehlikeli sağcı bir Rus politikacının cinsel alışkanlıkları hakkında bilgi edinmek üzere eski metresiyle konuşması için Moskova'ya birini yollaması da. Kişinin geçmişi ve şimdiki hayatının her ayrıntısı didik didik incelenirdi. Kızlardan mı yoksa erkeklerden mi hoşlanırdı? Cinsel açıdan saldırgan mıydı? Annesine mi, babasına mı daha yakındı? Evcil hayvanı var mıydı? Hayvanlara sert mi davranırdı yoksa sevgiyle mi? Dindar mıydı, değil miydi? Arkadaş canlısı mı yoksa yalnız biri miydi? Baskı altına nasıl tepki veriyordu? Araştırma tamamlanıp rapor yazılıncaya kadar sonu gelmez sorular sorulur, cevapları aranır. Rapor da bir gün gerekirse kullanılmak üzere CIA'nin çok gizli kasalarından birine kaldırırdı. Burton dikkatini dosyaya, Washington'ı gazla zehirleyip karısıyla oğullarını öldürmekle tehdit eden adama çevirdi. Lucius Kane'e döndü. İşte bu Ebu Haşim'in profilini çizmekle başlamak ister misiniz Bay Kane? El-Kaide, Haşim'in faaliyetleri ve karakteri konusunda buradakilerden çok daha bilgilisiniz. Bu çalışma Ebu Haşim olarak hakkında tam olarak ne diyor? Kane boğazını temizledi. Yorumunu tam olarak anlatacak kelimeleri aradı. Raporun bize gösterdiği adamın önemli bir İslami kişilik, yandaşlarınca neredeyse tapınılan dini bir fanatik olduğu efendim. Son derece kurnaz, aynı zamanda ciddi terör cinayetleri işlemeye de hazır. İslam dünyasını korumak, Batı'nın kötü etkilerinden kurtarmak için Hz. Muhammed tarafından gönderildiğine samimiyetle inanıyor. Batı'dan saplantı derecesinde nefret ediyor. Söylediklerini gerçekleştireceğine inanıyor musunuz? İstedikleri yerine getirilmezse Washington halkını gazla zehirlemeye kalkışır mı? Efendim, Ebu Haşim'in elinde imkan olsa hiç pişmanlık duymadan Amerika Birleşik Devletleri'ni tamamen yok eder dedi Kane kararlılıkla. Bu ülkedeki herkesi, erkek, kadın, çocuk demeden öldürür. Sonra da Tanrı'ya şükreder. Kaba konuşmama izin verin. Hanımefendiden de özür diliyorum ama Ebu Haşim sadece çılgın değil, son derece tehlikeli bir orospu çocuğu da. Ayrım sonu sayfa 233. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Roma. R-O-M-A. Neron. N-E-R-O-N. Ray-Ban. R-A-Y-B-A-N. Hilfiger. H-I-L-F-I-G-E-R. G-String. G-S-T-R-I-N-G. Pronto. P-R-O-N-T-O. Frankie Tate. F-R-A-N-K-I-E. T-A-T-E. Ricky Cortez. R-I-C-K-Y. C-O-R-T-E-Z. Pitbull. P-I-T-B-U-L-L. Bourbon. B-O-U-R-B-O-N. Sklotus. S-K-L-O-T-U-S. Lorton. L-O-R-T-O-N. Paul Burton. P-A-U-L-B-U-R-T-O-N. Franklin Ernst Young. F-R-A-N-K-L-Y-N. E-R-N-E-S-T-Y-O-U-N-G. Janet H. Stern. J-A-N-E-T-H-S-T-E-R-N. Bud Leopold. B-U-D-L-E-O-P-O-L-D. Lucius Kane. L-U-C-I-U-S-K-A-N-E.